Ayrım 16.
Devretmenin tek koşulu, oyları devralan adayın kendi seçim çevresindeki oyların belli bir yüzdesini kazanmış olmasıdır. Devredilen oylarla mutlak çoğunluğu sağlayan aday, aynı koşulla artan oylarını başka bir adaya devredebilir. Böylece artan oylar da değerlendirmeye katılarak oy kaybı en aza indirilmiş olur. Seçim çevresi çok olan ülkelerde bu yöntemi uygulama zorlukları ortaya çıkabilir. B. Listeli seçim. Oransal temsil sisteminde liste kullanılır. Çoğunluk sisteminde tek adayın değil de daha fazla adayın seçileceği yerlerde listeler kullanılarak uygulanır. Her parti seçilecek temsilci sayısı kadar isim saptar ve adaylar listeler halinde oya sunulur. Adayların yer aldığı parti listelerini seçmenler 3 şekilde oy sandığına atabilirler. Sabit liste. Seçmen bir parti listesini üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan olduğu gibi oy sandığına atar. Listeleri ve bu liste içerisinde sıralamayı partiler kendileri hazırladığı için seçmenin kullandığı oy doğrudan doğruya partiye verilmektedir. Karma liste. Seçmen listede değişiklik yapmak hakkına sahiptir. Herhangi bir listeden bazı isimleri silip yerine başka listelerden ya da bağımsız adaylardan yeni isimler yazabilir. Ancak seçilecek temsilcinin saptanması işi zordur. Oylama sonunda önce listenin aldığı oylara göre kazandığı temsilci sayısı bulunur. Liste içinde en fazla kişisel oy almış adaylardan belirlenen temsilci sayısı kadarı seçilmiş sayılır. Tercihli liste, alternatif oy, seçenekli liste. Seçmen elindeki listedeki isimlerde herhangi bir değişiklik yapmadan yalnızca sıralamada değişiklik yapabilir. Ya tercih ettiği adayların yanına işaret koyarak ya da listedeki isim sıralamasını kendi tercihlerine göre yeniden düzenleyerek oyunu kullanır. Tercih yapmak bir zorunluluk değildir. Seçmen hiç tercih yapmadan oyunu olduğu gibi de kullanabilir. Bu şekillerden hangisinin kullanılacağı yasalarda belirlenir. C. Birleşik oy pusulası. Bir seçim çevresinde seçime katılan tüm siyasi partileri ve bağımsız adayları isimleri ve özel işaretleriyle birlikte belirten listelerdir. Bu listelere siyasi parti adaylarının adı ve soyadı yazılabileceği gibi yazılmayabilir de. Seçmen oy verme yerinde kendisine verilen bu liste üzerinde evet yazılı tercih mührüyle seçilmesini istediği siyasi parti ya da bağımsız adayı belirtir. Bu listeler seçim örgütünün filigranını ve mührünü taşırlar. Başka bir anlatımla filigranlı kağıda basılarak ve mühürlenerek sahte oy pusulası düzenlenmesini önlemek ve seçimin dürüstçe sonuçlandırılmasını sağlamak amacına yönelik olarak hazırlanırlar. Parti ve bağımsız aday isim ve işaretlerinin benzeşmesi önlenir. Pusulalar paketlenirken numaralanır ve her pusulaya da paket numarası bastırılır. Hangi paketin hangi sandıkta kullanıldığı tutanakla saptanır. Kullanılmayan oy pusulaları paketlenir, mühürlenir ve tutanağa bağlanır. Tüm bu işlemler seçimin dürüstlüğüne ve güvenliğine yönelik işlemlerdir. Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun, madde 78. Seçmenin tercih ettiği yani evet mührünü bastığı bölümdeki parti ya da bağımsız aday için oyların sayım ve dökümünde seçmenin tercihi değerlendirilir. Yöntem genellikle oransal, nispi, temsil sistemine ilişkin bir yöntemdir. Aday adı yazılmayan, yalnız parti adı bulunan birleşik oy pusulası. Yukarıda sözünü ettiğimiz gibi birleşik oy pusulasına siyasi parti adaylarının adı yazılabileceği gibi yazılmayabilirdi. Siyasi parti adaylarının adı yazılmamışsa seçim örgütü siyasi partilerin kesin adaylarının ad ve soyadlarını liste sırasına göre basılı listeler halinde getirir ve oy verme yeri ve sandık alanında görülebilecek yerlere asar. Bu yaklaşım adayların bireysel desteklerini ve onlara karşı duyulan güven ve sempatiyi etkisizleştirip arka plana atarken belli bir siyasal programı ve düşünsel oluşuma dayanan siyasal partilerin ideoloji, program ve örgütüne duyulan güven ve sempatiyi ön plana çıkarır. Tercihleri kişiler yerine siyasal partiye duyulan eğilim belirler. Ayrıca böyle bir oy pusulasında tercihli oy kullanma olanağı yoktur. Aynı parti adayları içinde daha çok sempati duyduğu adayı seçmen ön plana geçiremez. Başka bir deyişle seçmen siyasi partinin listesiyle bağlıdır. verdiği oy siyasi partinin aldığı oya göre önce listenin birinci sırasındaki adayın, sonra 2, sonra 3 ve devamındakilerin seçilmesi için değerlendirilecektir. Halbuki seçmen siyasi parti listesinin dördüncü sırasındaki adayın seçilmesini arzu edebilir. İşte seçmene bu pusulada bu kişiyi yeğleme olanağı tanınmıştır. 237 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunumuzun 78. maddesinin 3. fıkrasına göre birleşik oy pusulalarına siyasi partilerin adaylarının adı yazılmaz. Seçmenin oyunu kullanmasındaki basitlik, sayım ve döküm işlemlerinde sağladığı kolaylık bu tip birleşik oy pusulasının üstünlüğüdür. Seçmenlerin temsilcilerini belirlerken yeğlemelerine getirdiği sınırlama ise olumsuz yönüdür. Parti adı ile birlikte aday adı yazılı bulunan birleşik oy pusulası. Yukarıda sözünü ettiğimiz 237 sayılı seçmenlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanun, aynı yasanın 1969 yılı uygulamasında birleşik oy pusulasına siyasi parti ile birlikte aday adı yazılmaktaydı. Seçmenlerin tercihli oy kullanma olanakları vardı. Seçmenler belli bir sayının altında olmamak üzere siyasi parti listesinde bulunan adaylar arasında yeğleme yapabiliyorlardı ve yeğlemelerini listedeki adayların karşısına işaret koyarak belirtiyorlardı. Belli bir oranın üstünde tercih oyu alan aday o seçim çevresinde diğer adaylara göre öncelik alıp seçilebiliyordu. Bu çeşit oy pusulasının özelliği, seçmen yine siyasal partilere bağlı olarak oy kullanmakla birlikte seçmenin pusulada hem siyasal partiler arasında hem de yeğlediği siyasal partinin adayları arasında seçim yapma özgürlüğü ve olanağına kavuşmasını sağlıyor. Bu da seçmenin seçme hakkını kullanırken siyasal partiler yanında adayların niteliklerinden kaynaklanan etkilere de açık kalması sonucunu doğurur. Seçmen herhangi bir siyasal partiye eğilimli olsa bile o siyasal parti listesindeki adaylardan olumsuz etkilenebilir. Eğilimi olmadığı halde bir başka siyasal partinin adaylarından olumlu etkilenebilir. Bu durumda seçmen yeğlemesini eğilim duymadığı bir siyasal partiye kaydırabilir. Özetle aday isimlerinin yazılı olduğu birleşik oy pusulası siyasal partilere duyulan eğilim yanında adayların kişiliklerinden kaynaklanan olumluluk ve olumsuzluklardan da seçmenin etkilenmesi sonucunu doğurur ve seçmen yeğlemelerinde değişikliklere neden olur. Seçmenin en beğendiği, kendisini en iyi temsil edeceğine inandığı adayı seçebilmesi olanağının sağlanması bu pusulayı diğer isimsiz pusuladan üstün kılar. Seçmenlerin eğitim düzeyi ve tercihli oy kullanmanın ve döküm ve sayımının zorlukları da olumsuz yönüdür. Her iki tip pusulada ayrı seçim sistemlerinin ve anlayışının ürünüdür. Temsili demokrasilerde temsilcinin temsil edilenleri hangi oranda temsil ettiği önemli bir sorundur. Temsilcinin temsil ettiklerini en iyi biçimde temsil etmesi, temsil ettiği kümenin niteliklerini en yüksek oranda kişiliğinde taşıması ve onların çıkarlarını savunması gerekir. Bu durumda küme elemanlarının kendilerini temsil edecek kişiyi özgür iradesiyle belirlemelerine olanak sağlayacak bir aracın üstünlüğü tartışılamaz. Bu nedenle siyasi partilerin adaylarının isimleri yazılı olan ve tercih olanağı veren birleşik oy pusulası, aday adı yazılı olmayana yerlenmelidir diye düşünüyoruz. Son milletvekili seçimi kanunumuzda tercihli oy kullanma olanağı vermektedir. B. Seçim sistemleri. 1. Çoğunluk sistemi. Seçimlerde kullanılan ilk sistem uygulanması oldukça basit olan çoğunluk sistemidir. Seçimin kazanılabilmesi için katılan parti listesi ya da adayın kullanılan oyların çoğunluğunu sağlayabilmesi gerekmektedir. A. Çoğunluk çeşitleri. Çoğunluk sisteminin uygulamada 3 değişik biçimi vardır. Basit, mutlak ve yarı belirlenmiş çoğunluk. Basit çoğunluk sisteminde tek turda zorunlu olarak sonuç ortaya çıkarken diğer ikisinde yine zorunlu olarak ikinci tur bir oylama yapmak gerekebilir. Çünkü ilk turda hiçbir aday ya da liste öngörülen çoğunluğu sağlamayabilir. Bu nedenle basit çoğunluk sisteminde tek turlu yöntem uygulanırken diğer iki sistemde iki turlu seçme yöntemi uygulanmaktadır. Basit çoğunluk, nispi çoğunluk, oransal çoğunluk. Basit çoğunluk miktarlar ya da oranların birbirlerine göre en büyüğünü anlatır. Daha açık bir deyişle bir seçim sistemi olarak basit çoğunluk kütüye ve listeye yazılı seçmenlerin ya da bunlardan oy kullananların miktarı ne olursa olsun diğerlerine göre en fazla oyu alan adayın seçilmiş sayılmasıdır. Sistemde yalnızca oy dağılımının karşılaştırılması söz konusu olduğundan ikinci bir tura gerek kalmadan daha ilk turda sonuç alınır ve seçimi kazanan belli olur. Tek adlı dar bölge sistemi olabileceği gibi listeli seçim geniş bölge de olabilir. Ülkemizde 1960 yılına kadar listeli basit çoğunluk sistemi uygulanmıştır. Dar bölge sistemi tek adlı seçim özellikle İngiltere'de uygulanmış olup buna İngiliz sistemi denir. Dar bölge sistemi yani tek adlı çoğunluk sistemi tek turlu bir sistemdir. Tek turlu tek isimli basit çoğunluk sisteminde seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların en fazlasını elde eden aday seçilmiş sayılır. Seçim çevresinde ne kadar oy kullanıldığı ve seçilen adayın ne kadar oy aldığı dikkate alınmaz. Örnek vermek gerekirse 130 bin seçmenin kayıtlı olduğu bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oy 60 bin, adayların aldıkları oylar A 12 bin, B 20 bin, C 7 bin, D 19 bin, E 2 bin olsun. 20 bin oy alan B adayı seçimi kazanmış sayılır. Ülkenin 450 seçim çevresine ayrıldığını varsayarak her seçim çevresinde aynı dağılım olduğu takdirde B adayının ait olduğu parti genel seçmenin yaklaşık %15'inin, geçerli oyların yaklaşık %33'ünün oyu ile 450 milletvekilliğinin tümünü alır. 230 seçim çevresinde bu dağılımın olduğu diğer seçim çevrelerinde A 5000, B 2000, C 7000, D 45000, E 1000 oy aldığı ve D partisinin büyük bir çoğunlukla birinci geldiğini varsayarsak 5 milyon 40 bin oy alan B partisi 230 milletvekilliğiyle çoğunluğu sağlayıp iktidar olurken 14 milyon 270 bin oy alan D partisi azınlığa düşecektir. Parlamentoda yaklaşık %53 oy alan D azınlık yaklaşık %19 oy alan B çoğunluğu sağlayacaktır. Karikatürize edilerek abartılı biçimde verilen bu örnek sistemin çarpıklığını ortaya çıkarmaktadır. Bu sistem hayli basit olup seçim sonucu genellikle bir partinin parlamentoda çoğunluğu sağlamasını kolaylaştırmaktadır. Öte yandan seçmenler oyların boşa gitmemesi için iki büyük partiden birine oy vermektedirler. Bu da seçmenin tercihini kolaylaştırmaktadır. Seçim kampanyasında ise siyasi partilerin mücadeleleri kararsız seçmenler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Örneğin İngiltere'de muhafazakar ve işçi partilerinin istikrarlı yani kendilerine sadık seçim çevreleri vardır. Buna karşılık bazı seçim çevreleri seçimden seçime değişen bir tutum alırlar. Oylarını farklı partilere verirler. Bunlara marjinal seçim çevreleri denir. İşte bu çevrelerin yüzel oylarını elde eden partinin seçimi kazanma şansı da artmaktadır. Nihayet bu sistemde parlamentodaki sandalyelerin çoğunluğuna sahip olan parti zorunlu olarak ülke çapında da en çok oy almış parti olmayabilir. Tek isimli tek turlu çoğunluk sisteminin uygulandığı İngiltere'de bir parti farklı seçim çevrelerinde elde edeceği çok küçük oy farkları ile sandalye sayısının arttıracağını bilmektedir. Bu bakımdan bir parti için önemli olan seçim çevrelerinde ezici çoğunluk elde etmek ve ülke genelinde oy artışını sağlamak olmayıp seçim çevrelerinin çoğunluğunda küçük farklarla da olsa seçimi kazanmaktır. Çünkü parlamentodaki sandalye sayısı ülke çapındaki oy çoğunluğuna değil seçim çevrelerinin çoğunluğunda seçimi kazanmaya bağlıdır. İngiltere'de uygulanan tek isimli tek turlu çoğunluk sisteminin adaletsizliği iki partilik nedeniyle de daha da artmaktadır. İleride de açıklanacağı gibi iki partililik yalnızca iki siyasi partinin mevcut olduğu siyasi hayatı ifade etmez. Örneğin iki büyük partinin Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi siyasi hayata egemen olduğu İngiltere'de Liberal Parti'nin yanı sıra başkaca partiler de vardır. Ama etkinlikleri çok azdır. Bu durum küp kanunu ile açıklanmaktadır. Buna göre iki büyük partinin aldığı oylar arasındaki fark çok az olmasına rağmen net bir parlamento çoğunluğuna yol açtığı için seçimi kazanan partinin aşırı ya da fazla temsili ortaya çıkmaktadır. İngiltere'de iki parti sistemi içinde tek isimli tek turlu çoğunluk sisteminin sonuçları küp kanunu ile açıklanırken her partinin kazandığı sandalye oranı aldıkları A-B ise kazanılan sandalye sayısı oranı kazanan A kaybeden B olarak gösterilince A3 taksim B3 olmaktadır. Örneğin A partisi kullanılan geçerli oyların 3/5'ini, B partisi 2/5'ini elde etmişlerse bunların avam kamerasındaki temsil oranları 3/2 değil fakat 3/2 2.27/8'dir. Listeli çoğunluk sisteminde partilerin seçmenlere sundukları listelerdeki aday sayısı o çevreden seçilecek milletvekili sayısına eşittir. Bu bakımdan seçmen oy pusulasını liste halinde kullandığı için buna listeli seçim birden çok adaya oy verdiği için de çok isimli seçim usulü denir. Listeli seçim bazen çok isimli seçim ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Ancak aralarında farklar vardır. Her listeli seçim çok isimlidir ama her çok isimli seçim listeli değildir. Aslında listeli seçim seçmenin oy verme biçimiyle ilgili değil fakat adayların seçmenlere sunuluş biçimiyle ilgilidir. Adayların o çevreden seçilecek milletvekili sayısına eşit olarak siyasi partiler tarafından açıklandığı durumda listeli seçim vardır. Bu bakımdan her listeli seçim tanımı gereği zorunlu olarak çok isimlidir. Zira adayların listeler halinde gruplandırılmaları seçmenlerin birden çok temsilci seçme zorunda oldukları içindir. Normal olarak günümüzde bu listeler siyasi partiler tarafından aday yoklamaları ya da ön seçim mekanizması ile hazırlanır. Buna karşılık her çok isimli seçim listeli seçim değildir. Çok isimli seçimde seçmenler birden çok aday için oy kullanabilmekte fakat listeli seçimden farklı olarak adaylar kendilerini tek tek münferiden sunmaktadırlar. Seçmen oy pusulasını o seçim çevresinden seçilecek temsilci sayısına eşit olarak mevcut adaylar arasından oluşturmaktadır. Listeli seçimin değişik türleri vardır. Bloke liste ve karma liste. Bloke listede seçmen kendisine sunulan aday listelerden birini tercih ederek hiçbir değişiklik yapmadan olduğu gibi oy sandığını atar. Buna karşılık karma liste usulünde seçmen listedeki isimlerden dilediği takdirde bazılarını çizerek yerlerine başka listelerde yer alan adayları yazabilir. Başka anlatımla karma listeli oy verme usulünde seçmen mevcut olan aday listelerindeki isimlerden seçme yaparak kendi listesini oluşturmakta tamamen serbesttir. Listeli çoğunluk sistemi iki ya da tek turlu olabilmektedir. Fransa'da 3. Cumhuriyet döneminde iki türlü listeli çoğunluk sistemi 1885 seçimlerinde uygulanmıştı. Bir parti listesinin birinci turda seçimleri kazanabilmesi için kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu ve o çevredeki seçmen sayısının en az 1/4'üne eşit sayıda oy alması gerekiyordu. Bu koşullar gerçekleşmediği takdirde bir süre sonra yapılan ikinci tur seçimlerde en çok oy alan parti listesi seçimi kazanıyordu. Tek turlu listeli çoğunluk sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili siyasi hayat içinde 1946-1960 yılları arasında uygulanmıştı. Buna göre bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların basit çoğunluğunu elde eden parti listesi bütün milletvekillerini elde etmekteydi. 1954 seçimlerinde ülke genelinde oyların %56'sını alan Demokrat Parti milletvekillerinin %93'ünü alarak 505 milletvekiliyle çoğunluk partisi olurken %35'ini alan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin %5.8'ini alarak 31 milletvekiliyle ana muhalefet partisi olmuştur. Kalan oylar da milletvekillerinin %1'ini almıştır. Sapma +37.-37'dir. Böyle bir sapmanın açıklaması yoktur. Mutlak çoğunluk. Salt çoğunluk. Mutlak çoğunluk basit çoğunluğa göre seçmenlerin eğilimlerini daha doğru bir biçimde yansıtır. Çünkü seçilebilmek için kullanılan oyların yarısından bir fazlasını almak gerekir. Örneğin 3 adayın katıldığı bir seçimde kullanılan oy sayısı 10.000 ise 5.001 oyu sağlayan aday seçilme hakkını kazanır. Çoğunluğun bu çeşidinin kullanıldığı seçimlerde genellikle ilk turda mutlak çoğunluk elde edilemeyeceğinden ikinci tura başvurulur. İkinci turda istenen çoğunluk basit çoğunluktur. Eğer temsilcinin seçimi için gerekli olan çoğunluğun olmasında ısrar ediliyorsa o zaman tur sayısı daha da artar. İstenen çoğunluk elde edilinceye kadar tekrarlanan turlu seçimler yapılır. Mutlak çoğunluk sisteminde tek adlı seçim uygulanabildiği gibi liste yöntemi de uygulanabilir. Tek adlı seçimde adaylardan birinin %50'yi aşan bir oy almasıyla sonuç alınır. Adaylardan biri bunu tek turda sağlayabilir ve ikinci tura gerek kalmaz. Adaylardan hiçbirisi hiçbir turda bu orana ulaşamayabilir de. Bu durumda turlar çoğalır, turların çoğalması da yetmeyebilir. Bu nedenle belli turdan sonra aday sınırlamasına ya da oransal çoğunluğun yeterli sayılması yoluna başvurulabilir. Mutlak çoğunluk sisteminde liste yöntemi uygulandığında seçim çevresi genişlemiş, genellikle il düzeyine çıkmıştır. Birden çok milletvekili seçilecek bir seçim çevresinde seçmenler oy pusulalarına seçilecek sayı kadar aday adı yazarak oylarını kullanırlar. Bazen yazılacak aday adı sayısı seçilecek milletvekili sayısına göre sınırlanıp azaltılır. Liste halinde atılan oylar değerlendirilip dökümü yapılır. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan adaylar seçilmiş sayılır. İlk tur sonunda gereken sayıda adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı görülür. O zaman ikinci, üçüncü ve gereken sayıda aday seçilinceye kadar tura başvurmak gerekir. Örneğin seçim çevresi 5 milletvekili seçecek olsun. Oyunu kullanan seçmen sayısı da 150 bin olsun. Adayların birinci turdaki oyları şöyle ise A 50 bin, B 100 bin, C 15 bin, E 125 bin, F 20 bin, G 25 bin, H 65 bin, I 45 bin, J 40 bin, K 55 bin, L 5 bin. Adaylar içinde salt çoğunluğu sağlayan B ve E seçilmiş olur. Daha 3 milletvekilinin seçilmesi gerekmektedir. Bunun için ikinci tur yapılır. Bu turda seçime katılan aday ve seçmenlerin azaldığını varsayalım. Oyunu kullanan seçmen sayısı 100 bin ve oyların dağılımı ise şöyle olsun. A 60 bin, C 30 bin, F 40 bin, G 75 bin, H 45 bin, I 15 bin. Salt çoğunluğu sağlayan A ve G milletvekili seçilmiş olur. Geriye kalan bir milletvekilliği için üçüncü bir tur yapılır ve en çok oyu alan seçilmiş olur. Üçüncü turda G 25 bin, F 30 bin, H 10 bin, I 5 bin, en çok oyu alan F seçilmiş olur. F oyların oransal çoğunluğunu alarak seçilmiştir. Belli oranlarda çoğunluk, yarı belirlenmiş çoğunluk. Seçimlerde kullanılan oyların ya da kayıtlı seçmen oylarının belli bir oranını sağlamak seçilmek için koşul olarak konulmuştur. Yasa ile belirlenen bu oran örneğin oyların 2/3'ü, 3/4'ü veya 7/10'u şeklinde olabilir. Bu çoğunluk parlamento seçimlerinde fazla kullanılmamaktadır. Anayasa değişiklikleri, tüzük değişiklikleri gibi durumlarda kullanılır. Parlamento seçimlerinde ise mutlak çoğunlukla birlikte uygulanır. Yani seçimin kazanılabilmesi için kullanılan oyların yarıdan bir fazlası yanında kayıtlı seçmenlerin belli bir oranının oylarını da almak gerekmektedir. Böylece katılım oranını düşük olduğu seçimlerde gerçek çoğunluğa sahip olmayan partilerin sırf oy kullanan seçmen sayısının azlığından dolayı seçimi kazanmasına engel olunur. Örneğin 200 kayıtlı seçmene sahip bir seçim bölgesinde çeşitli nedenlerden ötürü seçime katılım 50 seçmende kalmış ve seçilmek için mutlak çoğunluktan başka bir koşul istenmemiş ise sadece 26 oy alan aday seçimi kazanır. Ancak seçilen temsilci o bölgedeki gerçek mutlak çoğunluğu temsil etmemektedir.